Ayrım 20, sayfa 230. Uzun süre aramadı beni, tam 6 yıl. Ona 6 yıl boyunca mektuplar yazdım, telgraflar çektim, cevap vermedi. Haberlerini Nuri'den alıyordum, iyiydi. Bizi bağlayan ip Niyazi'nin ölümüyle kopmuştu, böyle düşünüyordum. Sonra 1986 yılbaşında telefonum çaldı. Cahit adamı, yalnız mısın dedi. Yalnızdım, yıllardır yalnızdım. 5 dakika sonra elinde bir şişe şarapla çıka geldi. Yeniden karşılaşacağımızı doğrusu hiç sanmıyordum. İçimde hep bir ümit vardı ama içi boşmuş gibi geliyordu bana. 65 yaşındaydım ve kalan ömrümü yalnız geçirmeyi düşünüyordum. Bir yıl sonra emekli olacaktım. İstanbul'a gidip annemden kalan eve, çocukluğumun evine yerleşmeyi planlıyordum. Ama çıkıp geldi işte, karşımda duruyordu. Her zamanki gibi genç ve dik, inanamıyordum. Birbirimize sarılmadık, yalnızca gülümsedik. Telefon ettiğim bakkal seni tanımıyor. Biraz daha görünür olmalısın dedi. İçeri girince salondaki yemek masasına şöyle bir baktı. Ev işlerime bakan kadının hazırladığı bir kap yemek ve bir duble rakı. Yılbaşı için pek uygun değil, değil mi dedim. Şarap şişesini masaya bıraktı. Bunu döndüğümüzde içeriz, sana yemek ısmarlayacağım. Bildiğin iyi bir yer vardır herhalde dedim. 6 ay benimle kaldı. İlk defa bu kadar uzun bir süre beraber oluyorduk. İkimiz de susamış, acıkmış gibiydik. Zamanımız suya kandıkça, doydukça güzelleşiyordu. Ya da bana öyle geliyordu. Resim sergilerine gidiyor, abisinin karısıyla buluşuyor, aklına esince yemek yapıyor, bazen abartılı bir makyajla beni kapıda karşılıyordu. Abisi 4 yıl önce ölmüştü. Ondan fazla bahsetmezdi. Ama yengesi Ayşe Hanım'ı 2 kez yemeğe çağırmıştı. Ayşe Hanım ilişkimizi başından beri biliyordu. Ama kocam hiç bilmedi, kızım da bilmiyor demişti. Kızı Zehra, Hititoloji okumuş. O sıralar eskiden benim de çalıştığım Çorum'daki bir kazıda çalışıyordu. Torunumun adını Münevver koydu dedi Ayşe Hanım. Münevver'le aramızdaki sözleşmeyi biliyormuş gibi fısıldadı. Sizin oğlunuzun adı? Sade, yumuşak, hep gülümseyen, sıradan görünmeyi yeğleyen bir kadındı. Onu tanıyınca Münevver'in ne tür insanları sevdiğine dair bir fikir edinmiş oldum. Ben de böyle biriydim, hatta biraz siliktim. O 6 ay hayatımın en güzel zamanıydı. Orta yaşlı bir adam hala sevdiği bir kadınla birlikteyse daha ne ister? Ama o kadardı işte. Bir gece yatakta tavana bakarak şöyle dedi. Birbirimize yeterince yapıştık Cahit adamı. Ben yarın bağlara dönüyorum. Biletini almıştı. Kal demenin bir anlamı yoktu. Ertesi yıl emekli oldum ve yalnızca ona yakın olmak için İzmir'e gidip bir bahçe katı kiraladım. Artık kuralları biliyordum. Birbirimize yapışmayacaktık. Yapışmayınca günler geceler daha uzun sürüyordu. O kasabada bağ evinde kalıyor. Ayda birkaç defa resim atölyesine geliyordu. Yine onun evinde buluşuyorduk. Benim evime gelmiyordu. İzmir'de ne yapacak işim ne de bir arkadaşım vardı. Bütün isteğim onun yakınında olmaktı. Arkadaşlık eder diye bir köpek almıştım. Sessiz bir köpek. Münevver kasabadan İzmir'e geldiğinde ona götürürdüm. Köpekleri çok severdi. 10 yıl sonra öldü. 7 yıl önce artık eskisi kadar sağlıklı olmadığımı düşünmeye başladım. Bunu düşünmem için lüzumundan fazla sebep vardı. Şeker, tansiyon, romatizma üst üste peydahlanıverdiler. Münevver'i hissettirmek istemiyordum ama birkaç kez ilaç saatlerimde yakalayınca durumu anladı. Durum dediğim yaşlılık. Sanki bana bakmak zorundaymış gibi davranmaya başladı. Artık evime de geliyordu. Bana tuzsuz yemekler pişiriyor, randevu alıp beni doktorlara götürüyor, yüzüme bakarken üzüntüsünü saklayamıyordu. Ondan öğrendiğimi uygulamaya karar verdim. Ben İstanbul'a gidiyorum dedim bir gün. Niye dedi. Hiç senden sıkıldım. Güldü. Nasıl isterseniz öyle yapın. Yetişkin bir insansınız dedi. Annemin evinden gelen kira karşılığında Suadiye'de bir huzur evine yerleştim. Şimdi yine kasabadayım. İhsan Bey'in otelinin yerinde yerler esiyor. Yıkıp iş hanı yapmışlar. Müzedeki fotoğrafımı da kaldırmışlar. Belediye reisinin açık hava sinemasında. 5 sene önce Münevver'le Selanik'e gidip Yorgo ile buluşmuştuk. 1 sene sonra onu da kaldırdılar. Heybeliada'daki aile mezarlığına gömülmek istiyordu ama yakınları bürokratik işlemlerden yığılıp Atina'ya gömdüler. Şimdi Münevver de gitti işte. Ben kazık çakacağım. Birkaç sene önce yapılmış temiz bir otelde kalıyorum. Kasabanın girişinde. İnsani ölçülerde bir bina. Arkası orman. Önünden vızır vızır trafik akıyor. Sabahları orman yolunda yürüyüşe çıkıyor. Hafızamı canlı tutmaya yarar diye kendi kendime Almanca kelimeler mırıldanıyorum. İncin top oynuyor. Bir de iş uydurdum kendime. Yoldaki plastik şişeleri toplayıp otele götürüyorum, çöpe atıyorum. Otelleri oldum olası severim. Bu yalan, bu sahte dünya beni kendimden uzaklaştırır. Cahit değil de başka biri olurum sanki. İçimde meğer kimler varmış diye düşünürüm. Birçok sevgililer, birçok babalar, birçok yalnız adamlar. Bazen ne yediği belirsiz herifler de çıka gelir. Ümüğüme çöküp geçmiş günlerimin hesabını sorarlar. Otelleri oldum olası severim. Münevver olmasaydı hayatım neye benzerdi acaba? Büyük bir ihtimalle devletimin başkanı olamazdım. Ordularımı hükmedemezdim. Savaşlar kazanamazdım. Binalar yıkıp binalar yapamazdım. Aşkı yaşayamazdım. Bir otel odasında gazete ilanlarını okurken ölüverirdim. Ölümün bir yana yaşadığımdan kimsenin haberi olmazdı. Kendim bile yaşadığıma inanmazdım. Yarın son defa onu göreceğim. Kırbacımın toprağına bir tas su dökeceğim. Sonra uçakla İstanbul'a dönüyorum. Huzur evine. 8 Mart 2007. Büyük ressamların derneğine beni almazlar. Ama yerleri süpürebilirim. Onlara çay demlerim. Biz kadınız öyle değil mi? Her şeyi yapabiliriz. Halam Münevver. 31. Bölüm. 16 Eylül 2007 Bağevi. Bu gece hava birden soğudu. Gülizar teyze yüklükten bir yorgan çıkarıp yatağın üstüne koymuş. Örtünmezsen üşürsün dedi. Akşam yemeğini soğuğa rağmen avluda yedik. Nuri amca köfte yoğurmuş. Bir de taze fasulye. Benim için masaya şarap bile koydular. Yemekten sonra yanlarından ayrılıp yukarı çıktım. Çantamdakileri çıkarıp yatağın üstüne serdim. Fotoğraf albümüne, halamın defterlerine bir süre öylece baktım. Sonra defteri açtım. Dün oğlumu doğurdum. Simsiyah, marsık gibi. İnşallah hep böyle kalmaz. İlk sayfaydı bu. Kazıda bütün tahminlerinizi yıkan iyi ve sürprizli bir işaret bulmak gibi. Küflenmiş dağılmaya yüz tutmuş bir çömlek parçası, gümüş bir küpe ya da sapasağlam bir sürmelik. Ya da koskoca bir adam. Şimdi 40 yaşını geçmiş olmalı. Halamın oğlu. Hala hastanedeyim. Akşamüstü Ayşe geldi İstanbul'dan. Odamı çiçeklerle doldurdu. Bir bana bir de bebeğe baktı. Bu sana benzemiyor dedi. Tabii ki benzemeyecek. O kendisine benziyor. Biraz da babasına. Sonra Cahit de geldi. Ayşe ile Cahit ilk defa karşılaştılar. Ayşe Cahit'i beğenmeyecek, yaşlı bulacak diye ödüm koptu. Ama rengini belli etmedi. Beğenip beğenmediğini ben bile anlayamadım. Yakışıklıymış deyip geçtim. Adını Niyazi koydum. Dedemin adı. Bunu neye yaptım bilmiyorum. Galiba eski zamanlarla bir irtibatı olsun istedim. Ninemden kalma başörtülerine bakar gibi bakarım ona artık. Kenarları mor boncuklu. Hüzünlenirim ama gördükçe sevinirim de. Her bakışımda içim acır. Kimse benden böyle bir duygu beklemezken ne büyük sürpriz olur. Hakikaten marsık gibi. Elleri ayakları buruşuk, kara. Ağlarken sesi bile çıkmıyor. Bir an önce büyümesi lazım. Bütün gün karnım ağrıdı. Bir de çok terledim. Öğleye kadar 4 fanilya değiştirdim. Cahit gittikten sonra Gülizar'la Nuri abi geldiler. Yarın eve geçeceğim ya, Gülizar evi temizlemiş. Nuri abi de alışveriş yapmış. Onların maaşın hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Abimle aramda kalın bir duvar ördüler. Artık bana ulaşamıyor. Niyazi ilk getirdiklerinde kıçını ve topuklarını ısırmak geldi içimden. Isırdım da. Hemşire biraz garipsedi ama olsun. Benim bir oğlum var. Memelerim kocaman oldu. Defteri kapattım. Öyle kaldım. Hiçbir şey yapmak istemiyorum şimdi. Ne okumak, ne uzanıp dinlenmek, ne ağlamak, ne de düşünmek. Sevdiğiniz birinden mektup almışsınız. Ama mektup çok gecikmiş. 30 yıl sonra almışsınız. Diyor ki, yaşıyor bildiğin kişi ben değildim. O benim çok uzak bir benzerimdi. Diyor ki, kimse kimseyi tanımıyor aslında. Kimse kimseyi görmüyor. Oğlumun elleri kuzuların kulakları gibi yumuşacık, sıcak. İşaret parmağını şiddetle sıkıyor. Beni başka kim böyle tutabilir ki? Ondan başka kim? Kendimi çok mühim bir kadın sanmamı sağlar. Daha nasıl alçalabilirim ki? Ben artık ben değilim. Bir bebeğin anasıyım. Korkmanın ilk defa güzel bir şey olduğunu düşündüm. Kendimden vazgeçmek gibi. Benim Niyazi doğduğunda ben bunları hissetmedim. Tek düşündüğüm o büyüyene kadar ne yapacağımızdı. O zamanlar her mahallede çocuk yuvası yoktu. Çocuk yuvasına verecek paramız da yoktu. Belki paramız olmadığı için çocuk yuvası yoktu. Öğleye kadar Ahmet, öğleden sonra ben kalıyordum evde. Çocuk mutsuz oluyordu, işlerimiz aksıyordu. Korkuyorduk ve korkmak hiç güzel değildi. Her şey bir yana, evlenmediğim bir adamdan çocuk doğurmaya cesaret edemezdim. Bunu anneme nasıl anlatırdım ben? Arkadaş çevremi nasıl açıklardım? O çevrede beni sevecek, yanımda olacak birini bulabilir miydim? Korkmanın ilk defa güzel bir şey olduğunu düşündüm. Kendimi korkularıma bağlanacak kadar sevebilir miydim? Halam kadar güçlü bir kadın olmadığımı anlamak biraz içimi acıtıyor. Ama çok değil, biraz. Çünkü aynı zamanda onunla gurur duyuyorum. Yüzünü, gülümseyişini hatırlıyorum ve bunun beni daima iyilik için kışkırtmış bir resim olduğunu düşünüyorum. Dediği gibi, daha nasıl alçalabilirim ki? Fotoğraf albümünü açtım. Halam hastane odasında yatağında uzanmış. Göğsünde kapkara bir bebek. Annem yatağın ucuna ilişmiş, gülümsemiş. Cahit Bey ayakta. Bebeği ve halama bakıyor. Sayfalar ilerledikçe Niyazi büyüyor. 2 aylık, 6 aylık, 1 yaşında. Sayfaları hızla çeviriyorum. Niyazi hızla büyüyor. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Burnu Cahit Bey'in burnuna benziyor. Kaşı gözü, gülümseyişi, benim Niyazi'ye ve biraz da dedeme. Bazı fotoğraflarda annem de var. Demek bu kadın benim ve babamı Ankara'da bırakıp Minos'una bunun için koşuyormuş. Onu bulmalıyım. Bir an önce benim Niyazi'ye gidip senin bir kuzenin var demeliyim. Buluyorum da. Albümün son sayfasında küçük bir vesikalık var. Bizim zamanımızdaki cenazelerde yakamızı yinelemek için dağıtılanlardan. Fotokopi. Niyazi Ayral, 1962. Ben kendi Niyazi'me ne diyeceğim şimdi? 4 Nisan 1992. O öldüğü gün gökyüzü beyaz bir cam gibiydi. Dokunsam kırılacaktı. İzmir'in bir gürültüsü olduğunu ilk o gün fark ettim. Birileri hayata yeni başlıyor olmalıydı. Yuvarlak, dev bir merdivenin içinde koşuşturan küçük farelerin hep yeniden başlaması gibi. Halbuki benim oğlumu öldürmüşlerdi. İnanılır şey mi bu? Oğlum öldüyse kimsenin yaşamaya hakkı yok. Buna kalpten inanıyorum ama kendimden başlamaya cesaret edemiyorum. Minon. 32. Bölüm. 16 Eylül 2007 Hastane. Halan yaptığı bir resmi göndermişti bana. Hasan'la Niyazi yan yana. Bu çocuklar hiç tanışmadılar, hiç karşılaşmadılar biliyor musun? Sen de tanışmadın, kuzeninle tanışmadın. Yaşadığımız zaman bize nasıl tesir ediyor öyle değil mi? Nasıl bir güç bu? Kuzeninle arkadaşlığını zamanın elinden kurtaramıyoruz. Zamanın adı ne biliyor musun? Baban. Halanla bir kitap okumuştuk, Gül'ün adı. Ben öylesine vakit geçirmek için tavsiye ettiği için okumuştum. Halansa kendi hikayesini bulmuştu sanki. Kitapta anlatılan olaylar orta çağda geçiyordu. Bizimle bir ilişkisi yoktu. Bir kahraman vardı, Peder William. Allah'ın bile unuttuğu bir yerde, Hristiyan rahiplerin yaşadığı bir kalede, o zamanların muktedir insanlara karşı tek başına savaşıyordu. Savaş dediysem öyle kılıçla falan değil, fikirleriyle. Ama hiçbir şey yapamıyordu. Kalenin kitaplığı yanıp kül olduğunda oradan sadece birkaç kitap kurtarabilmiştim. Halam bu hikayeden çok etkilendi. Kendi orta çağından sevgisini kurtarmıştı. Oğluna ve Cahit Bey'e duyduğu sevgisini. Bu küçücük ama çok kıymetli bir şeydi. Bu dünyada şöyle bir bakıp geçiyoruz kızım. Boyun eğiyoruz, gizliyoruz, gizleniyoruz. Ayağa kalkıp diklenmeye bir türlü cesaret edemiyoruz. Oysa insan dediğim birkaç kitap kurtarma kuruna yok olmaya göze alabilmeli. Yaşadığımız zaman korkunç bir düşman. Şimdi düşünüyorum da onun elinden ben neyi kurtardım acaba? Ben, bunu ilk kez ağız dolusu söylüyorum. Ben, yani babanın hizmetçisi, seni doğuran kadın, hiçin biri. Seni kurtarabildim mi? Kadınlar şu Peder William'dan daha şanssız. Niyazi öldürüldüğünde hemen İzmir'e halanın yanına gitmiştim. Senin, babanın ne Niyazi'den ne de onun öldüğünden haberiniz vardı. Zaten babanın haberi olsaydı Niyazi'yi de halanı da kendi elleriyle öldürürdü. Mübalağa ediyorum tabii. Gizleme işini senelerce çok iyi yaptım ben. Minom'a zarar gelmesin diye. O öyle istiyor diye. Sonra beni kovdu. Cahit Bey'i de kovdu. Yalnız kalmak istediğini söyledi. Ben Ankara'ya döndükten 2 ay sonra bir mektup yazdım. Yengecim, bu mektubu Niyazi'nin masasında yazıyorum. Ben bununla nasıl baş edeceğim? Doğurmayı becerdim, büyütmeyi de becerdim ama cenazesini içimden kaldıramıyorum. Sen İzmir'den ayrıldıktan sonra Cahit Bey'e bir daha geldim. Teslim oldum. 3 gün dışarı çıkmadan birbirimize sarılıp ağladık. Bana İzmir'e taşınabileceğini söyledi. Ben de artık İzmir'de kalamayacağım, kasabaya yerleşeceğim. Benim için hiçbir şey yapma dedim. Öyle ya, bugüne kadar şikayetçi olmadığım, üstelik alıştığım, böyle sürdürmem lazım geldiğine inandığım bir hayatı niye değiştireyim? Aynı evde mi yaşayacağız? Niyazim gitti, babası geldi. Böyle mi olsun? Bunu istemiyorum. Hiç kimsenin yerine hiç kimseyi koyamam. Odasına giremiyorum biliyorsun. İlk defa seninleyken girdim. Şimdi çıkmak istemiyorum. Kitapları masasında duruyor. Kemanı yatağın üstünde, şövalyesi pencere kenarında. Lila bir fon atmıştı. Ne yapacaksın demiştim. At kıçı demişti. At kıçının resmi yapılır mı? Ben bile yapmam. Gitmeden bir hafta önce odasına girmiş, o çıplak bir halde uyurken eskizlerini yapmıştım. Sonra yağlı boyasına başladım. Anne manyak mısın sen? Uyurken beni mi gözetliyorsun dedi. Sonra o tuvali beraber boyadık. Daha ışığı bile öğrenmemişti. Nereye gitti? Işığı öğrenmeden. Ben hayatım boyunca yalnızca bir tek şey yaptım yengecim. Bu çocuğu yaptım. Hem de gizlice yaptım. Meryem gibi dert ağacına yaslanarak. Eşi benzeri olmayan bir çiçek gibi büyüttüm onu. Senden başka kimsenin haberi olmadı. Bu gece çok şarap içtim yengecim. Yarın böyle olmayacağım. İnan. Kasabaya dönmekte kararlıyım. Belki resim yaparım, belki yalnızca çiçek yetiştiririm. Bilmiyorum. Beni merak etme artık. Gözlerinden öpüyorum. Minon. Çocukluğumu özlüyorum. Kula'daki evimizi. Bir de münevverle bağlarda geçirdiğimiz zamanı özlüyorum. Gidip ahududu toplayalım, dut toplayalım, kitap okuyup radyo dinleyelim. Köpek peşimizden koşsun. Sen Hasan Halim'e bağırıp çağırın. Hadi. 12 Mayıs 2007. Dün sabah avukat İbrahim Bey'e gittim. Vasiyetimi yazdık. Merak etme, sıhhatim gayet iyi. Haftanın 3 günü yürüyüşe çıkıyorum. Sigarayı da en yük onu bıraktım. Günde bir, bilemedin 2 tane. Fakat bu sevimsiz işi de yapmam icap ediyordu. Halam Münevver. 33. Bölüm. 17 Eylül 2007. Bağ evi. Her şey güzel bir Nisan sabahında başladım. 13 yaşındaydım. Resim öğretmenimiz Atiye Hanım başımda dikiliyordu. Pencereden görünen kayısı ağacının resmini yapmamızı istemişti. Ağaca baktım. Hiçbir şey görmedim. Aslında çok şey gördüm ama hiçbir şey görmedim. Ağaç yaşıyordu. Bizim gibiydi. Güzeldi ama anlamsızdı. Onu taklit edemezdim. Bir kopyasını çıkaramazdım. Yanımda Firdevs oturuyordu. Çalakalem ağacı çizmeye başlamıştım. Gövde dallar ve tek tek yapraklar. Böyle olmamalı dedim kendi kendime. Bu ağaç bir şey istiyor. Olduğunun dışında bir şey istiyor. Bu ağaç benim düşünmemi istiyor. Atiye Hanım yanımdan ayrılmıyordu. O gün gül kurusu bir etek giymiştim. Parmaklarıyla oturduğum sıraya dokunuyordu. Parmakları inceydi. Ağacın dal uçları gibiydim. Ve ben avucumu kağıda koydum. Kalemimle elimin çevresini gezindim. Sonra onu yapraklandırdım. Ama tek tek değil. Çizgilerle kapkara yapraklandırdım. Sonra bir pencereyle çerçevelendirdim. Yalnızca 1 dakika sürdü. Al sana ağaç. Atiye Hanım yaptığım resme baktı. Bu ne dedi? Ellerim dedim. O resmi benden aldı, bir daha da vermedi. Ama alırken öyle güzel güldü ki ben onu hep o gülüşüyle hatırladım. Karataş'ta deniz kıyısındaydık. 3 küçük kız çocuğu. Ceyda, Ayşen ve ben. Konuşmadan denize bakıyoruz. Mayıs olmalı. Boş ders. Ceyda denize atlamaktan filan bahsediyor. Yapacağından değil, öylesine. Ona denize nasıl atlayacağını göstermem gerekiyor. İşte böyle. İskarpinlerini çıkaracaksın, çoraplarını çıkaracaksın, eteğini çıkaracaksın. İşte böyle. Benim olduğumdan farklı bir yerde görüyor. Sadece 17 yaş büyük bir yerde. Ben de ondan kendim için bir adam yaratmaya çalışıyorum. Bu ilgin büyük bir ihtimalle karşımda her gün bir düşman olarak bulacağım. Her gün yeni bir düşman olarak. Nasıl mücadele edeceğimi hep yeniden öğreneceğim. Hep bir şeyler istediğimi sanıyor. Çok yanlış. Kendisinden istediğimi sanıyor ki bu daha da yanlış. 2 ay öncesine kadar yalnızca ellerine dokunmak istemiştim. Hepsi buydu. Şimdi her yerine dokunmak istiyorum. Hepsi bu. Dünyayı hiç garipsemiyor sanki. Yani biz niye buradayız, niye böyleyiz? Bu soruları sormuyor. Bana durmadan durumumuzun garipliğini anlatıyor. Farkında olduğu tek gariplik bu. Bunu görmezden gelemez miyiz? Belki kendi kendini inkar etmeye becerecektir ama yapabilir. Köpek olsun biraz. Kendini başkalarının diliyle tarif etmeye çalışmaktan vazgeçsin. Sahibini tanısın, köpekleridir. Yanıldığını bilemeden ölüp gidecek. Ellerindekilerle neden mutlu olmadığını ona anlatmak istiyorum ama cesaret edemiyorum. O ise beni cesur sanıyor. Kendisi için bir dalga yaratmamı, sonra da kayığımı almamı bekliyor. Bilmiyor ki ben sadece kendi dalgama bakarım. Bir yerde okudum, hoşuma gitti. Mutsuzluğu da var mısın? Bugün bir yan aptal adam ve bir yan aptal kadın gördüm. Çok mutluydular. İnsan hizaya gelince başkalarını da aynı hizaya bekliyor. Bazen onu öldürmek istiyorum. Kafasında düzgün bir şey diye tarif ettiği hayatın içine etmek istiyorum. Niye düzgün bir şey? Niye istikrar? Niye ahenk? Öldüremediğim için üstüne kusuyorum. Böyle öldürüyorum. Üzerek, canını sıkarak, ruhunu tekmeleyerek. Acı veren sözleri bende niye kim sarf edebilir? Sonra da pişman olur. Bu defteri yıllardır açmamıştım. Ne kadar çok şey değişti. O zamanlar Cahit'e öfke dolu mektuplar yazardım. Arada bir hoş şeyler yazdığım da olurdu tabii. Hangisi daha samimiydi bilmiyorum. İnsan mektup yazarken farkında olmadan hakikatte olan biteni değiştiriyor. Belki en iyisi onun yaptığını yapmaktı. Az yazmak, bazen telgraf çekmek. Ayrım sonu sayfa 244. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. William. W-I-L-L-I-A-M.